Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini İranlı Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Kerim Mensuri'den dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العلي.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18:50 ile 20:20 ve dünya saatiyle 15:50 ile 17-20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ile 22-20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.farstude.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 8 Ordu Beheş 1400, Hicri Kameri 15 Ramazan 1442 ve Miladi Takvimle 28 Nisan 2021 Çarşamba. Aynı zamanda Ehl-i Beyt nurlarından İmam Hasan Aleyhisselam'ın mübarek veladet yıldönümünü idrak ediyoruz. Bu vesileyle başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere tüm İslam alemine tebriklerimizi iletiyoruz. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bültenini ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, İmam Hasan Aleyhisselam'ın veladet yıldönümü özel programı ve Ramazan ayını karşılarken Nur Kapısı isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş, sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İslam İnkılabı rehberi Hamas ve Hizbullah genel sekreterlerine teşekkür mesajı gönderdi. İran Dışişleri Bakanı Zarif, Neçirfan Barzani ile görüştü. Viyana'daki nükleer anlaşma ortak komisyonu görüşmelerinin hızlandırılmasına vurgu yapıldı. İngiliz milletvekilleri İran'a yaptırım çağrısında bulundular. Devlet Bahçeli, Amerika ilişkiler tarihi kavşakta ilk iş S-400'ler aktif hale getirilmeli dedi. Türkiye'de korona tablosunda dün 346 kişi daha hayatını kaybetti. Şimdi haberler.
Bugün Hicri Kameri takvimle 15 Ramazan 1442. Ehl-i Beyt imamlarının ikincisi Hazreti İmam Hasan Aleyhisselam'ın veladet yıldönümüdür. İmam Hasan-ı Müçtebi Aleyhisselam Hicri 3. yılının Ramazan ayı ortasında Kutsal Medine kentinde dünyaya geldi. Hazreti Hasan Aleyhisselam, İmam Ali Aleyhisselam ve Hazreti Fatıma Selamullahi Aleyha'nın ilk evladıdır. Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma Selamullahi Aleyha ilk çocukları olan Hazreti Hasan Aleyhisselam dünyaya geldiğinde bebeği Peygamber Efendimizin huzuruna götürerek ona ad koymasını istediklerinde İslam peygamberi de Allah'ın emriyle ona güzellik, iyilik ve hüsn sahibi anlamına gelen Hasan adını koyar. Hazreti Hasan Aleyhisselam değerli ömrünün 7 yılını İslam peygamberi ve dedesinin yanı başında onun talim ve terbiye ve gözetiminde geçirme iftiharına nail olmuş, ardından 30 yıl babası Hazreti Ali Aleyhisselam'ın yanı başında ve gözetiminde geçirmiştir. Hazreti Ali Aleyhisselam'ın değerli evladı ve Peygamber Efendimizin sevgili torunu Hazreti Hasan Aleyhisselam'ın mübarek veladet yıldönümü tüm İslam alemine kutlu olsun.
İran İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei dün Filistin İslam Direniş Hareketi Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah'a hitaben iki ayrı mesaj gönderdi. Ayetullah Hamenei mesajlarda İsmail Haniye ve Seyyid Hasan Nasrullah'a Kudüs Gücü Komutan Yardımcısı General Muhammed Hicazi'nin vefatı nedeniyle gönderdikleri bazı mesajları sebebiyle teşekkürlerini bildirdi. İslam İnkılabı rehberi mesajlarında ayrıca selamlarını Hamas ve Hizbullah'ın mücahitlerine ileterek İran'ın Filistin konusunda her zaman Filistinli kardeşlerinin yanında olacağını vurguladı. İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından 18 Nisan'da yapılan açıklamada Kudüs Gücü Komutan Yardımcısı General Muhammed Hicazi'nin kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği bildirilmişti. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, General Hicazi'nin vefatı sebebiyle İran milleti ve İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'ye başsağlığı dileğinde bulunmuşlardı.
Irak'ta temaslarda bulunan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif dün Irak Kürdistan Özel Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi. Teslim Haber Ajansı'na göre Zarif bu görüşmede İran'ın Irak'la ve bu ülkenin Kürdistan Bölgesi ile ilişkilerini ortak çıkarlara dayalı güçlü bir ilişki olarak nitelendirirken Irak ve Kürdistan Bölgesi'nde istikrar ve güvenliğinin önemini vurguladı. Görüşmede Neçirvan Barzani de Irak Kürdistan Özel Bölgesi ile İran arasındaki derin ilişkileri işbirliğinin genişletilmesine ve işbirliğinin geliştirilmesinin önündeki bazı mevcut engellerin kaldırılmasına vurgu yaptı. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Irak Kürdistan Özel Bölgesi Başkanı ile görüşmesinin ardından bir iftar yemeğine katıldı. Zarif dün Irak Kürdistan Demokrat Partisi lideri Mesut Barzani ile de bir araya geldi. İran Dışişleri Bakanı pazartesi sabahı Katar'dan Irak'ın başkenti Bağdat'a gitmişti.
İran Dışişleri Bakanı Zarif dün gece Irak Kürdistan Özel Bölgesi yetkilileriyle görüşmelerinin devamında bölge başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya geldi. Zarif söz konusu görüşmede Irak Kürdistan Özel Bölgesi ile ticari, iktisadi, teknik ve mühendislik hizmetleri, sınır geçiş faaliyetleri ve konsolosluk konularında çeşitli alanlardaki ilişkileri gözden geçirdi. Bu konuda bazı engellerin çözümü konusunda yapılan çalışmaları memnuniyetle karşıladı. Mesrur Barzani de görüşmede bölgenin İran ile daha iyi ilişkiler kurma arzusunu vurguladı ve bazı ticari meseleleri ele almanın yanı sıra İranlı tutukluların İran'a nakledilmesi için gerekli talimatları verdi. İki taraf Irak'ta istikrar ve sükunetin sürdürülmesinin ve Irak-Kürdistan özel bölgesinde İran karşıtı eylemlere izin verilmemesinin önemini vurguladılar.
Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu üyeleri müzakere sürecini hızlandırma gereğini vurguladılar. İran'ın salı günkü haberine göre İran ve 4+1 grubu heyetlerinin katılımıyla dün Viyana'da yeniden başlayan Nükleer Anlaşma Ortak Komisyon toplantısının ilk turu sona erdi. Bu toplantıda katılımcılar görüşme sürecini hızlandırmaya karar verdiler ve yaptırımların kaldırılması ve nükleer alanda hızlı bir şekilde iki alanda uzman grupların faaliyetlerine devam etme kararı aldılar. Yaptırımların kaldırılması ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin nükleer anlaşmayı geri döndürmesi için gerekli pratik düzenlemeleri ele almak üzere yürütme düzenlemeleri uzman grubu adlı üçüncü bir uzman grubunun kurulmasına karar verildi. Müzakere sürecinde İranlı müzakereciler müzakereleri hızlandırmak ve zaman kaybedilmemesi gerektiğini vurguladılar. Dün öğleden önce İran, Rusya ve Çin heyet başkanları arasında düzenlenen üçlü toplantıda taraflar üç ülke arasındaki tam koordinasyonu ve İran'a yönelik yaptırımların ortaklaşa kaldırması gereğine vurgu yaptılar. Müzakere sürecini hızlandırmak ve zaman kaybını önlemek ve bu müzakerelerde İran tarafının önem verdiği konulardan biri olmuştur. İran Dışişleri Bakanlığı'na göre Amerikan hükümetinin temsilcileri Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu toplantısına doğrudan veya dolaylı olarak katılmıyor ve onlarla müzakere de edilmeyecek.
İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Seyit Abbas Erakçı Viyana görüşmelerinde büyük zorluklar olduğunu söyleyerek iki nükleer çalışma grubu ve yaptırımların kaldırmasının Viyana'da yazılacağını söyledi. Ortak Komisyon'un Viyana'daki toplantısının ardından dün gece Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu toplantısına katılan İran Heyeti Başkanı Seyyid Abbas Erakçı büyük zorluklar var. Kelime kelime üzerinde anlaşabilmemiz için ihtiyaç duyduğumuz çok zor detaylar var dedi. Erakçı müzakere sürecinin doğru yolda ilerlediğini belirterek iki temel çalışma grubu ve yaptırımların kaldırılması yazılı olacak. üçüncü çalışma grubu makro düzeyde bir çözüme ulaşabilmemiz için yine de makro tartışmaları ve doğrulama tartışmalarını nasıl yürüteceğimizi tartışmak zorunda kalacak dedi.
İngiliz Adam Kamerası'nda bir grup İngiliz milletvekili İran'da güvenlik ihlali sebebiyle tutuklu bulunan Nazenin Zaghari davası bahanesiyle İran'a yaptırım çağrısında bulundu. National sitesi İngiliz parlamentosu üyelerinin İranlı yetkililere karşı yeni yaptırımlar çağrısında bulunduğunu yazdı. Bu arada İngiltere parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Zaghari'nin davasını İngiltere'nin İran'a 400 milyon pound borcuyla ilişkilendirerek Londra'nın İran'a ödeme yapmak yerine Tahran üzerindeki baskıyı artırması gerektiğini söyledi. Casusluk yapmakla suçlanan İran İngiliz vatandaşı Nazenin Zaghari, İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik medya propaganda faaliyetleri nedeniyle pazartesi günü bir yıl hapis cezasına çarptırıldı. Thomson Reuters'te proje yöneticisi olarak çalışan Nazenin Zaghari 3 Nisan 2016'da İran'da tutuklanmıştı. Nazenin Zaghari yabancı şirket ve kurumlara üye olarak İran İslam Cumhuriyeti'nin yumuşak bir şekilde devrilmesi temalı medya ve siber projelerin tasarım ve uygulamasına katılmıştı. Zaghari 2016 yılında İran İslam Cumhuriyeti Mahkemesi tarafından 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Başta İngilizler olmak üzere uluslararası emperyalizm ve siyonizme bağlı medya kuruluşları ve hükümetleri bu dosya gibi konuları bahane ederek İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik baskılarını son aylarda iyice artırdılar.
İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mecid Tahtirevanci, Güvenlik Konseyi'nin sivillerin çatışmalarda Siyonistlerin cinayetleri karşısında, Arabistan'ın Yemen'e saldırısında ve Suriye aleyhine uygulanan tek taraflı ambargolar karşısındaki suskunluğunu eleştirdi. Tahtirevanci yaptığı açıklamada savaşın yasaklanmasının uluslararası hukukun temel ilkelerinden olduğunu belirterek, savaşların günümüzün gerçeği olduğunu ve sivillerin korunması gibi kurallarına dikkat alınmadığını söyledi. Tahtirevanci, Siyonist rejimin 10 yıllar boyunca gayri insani ve yasa dışı davranışlarına işaretle Siyonist rejimin bu dönem içinde Filistinlere soykırım uygulamasının yanında evlerini tahrip ettiğini, Gazze'ye yasa dışı olarak abluka uyguladığını ve sivilleri öldürdüğünü söyledi. Tahtirevanci, Arabistan'ın Yemen'de 6 yıldır uyguladığı cinayetleri de işaretle Suriye uygulanan ambargolarında halkın hayatını ciddi şekilde etkilediğini söyledi.
MHP Başkanı Devlet Bahçeli, Amerika ile ilişkiler tarihi bir kavşaktadır dedi. S-400'lerin aktif hale getirmesini istedi. Amerikan Başkanı 1915 olaylarını Ermeni soykırım olarak tanımasına yönelik tepkiler gelmeye devam ederken MHP lideri Devlet Bahçeli S-400 sisteminin etkinleştirmesi ve kullanılmaya başlanması çağrısında bulundu. Amerikan Başkanı Joe Biden'ın son dönemde Ermenilere yönelik soykırım eylemi Türkiye'yi kızdırdı. Bu bağlamda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı konuşmada Amerikan Başkanı Joe Biden bir asırdan fazla bir süre önce yaşanan acı olaylarla ilgili asılsız açıklamalarda bulundu dedi. Türkiye Ermenilere yönelik soykırım yapıldığı iddialarını reddediyor. Bu arada Türkiye Meclisi Genel Kurulu'nda Amerikan Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını soykırım olarak nitelemesinin kınanması ve reddedilmesine ilişkin bildiri kabul edildi.
Türkiye'de hükümetin terör örgütü olarak suçladığı Gülen grubuna yönelik operasyonlar devam ederken FETÖ'nün Türkiye ordusunda yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 66 il ve Kuzey Kıbrıs'ta düzenlenen operasyonlarda haklarında gözaltı kararı verilen 216'sı muvazzaf, 258 askeri personelden 166'sı gözaltına alındı. Öte yandan Diyarbakır'da gerçekleştirilen operasyonda ise aralarında HDP'li yöneticilerin de bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.
Türkiye'de son 24 saatte 282.192 COVID-19 testi yapıldı. 43.301 kişinin testi pozitif çıktı. 346 kişi yaşamını yitirdi. Hasta sayısı 2.703 oldu. Son 24 saatte 45.592 kişinin COVID-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4.167.263'e yükseldi. Test sayısı 46.435.343'e ulaştı. Vaka sayısı 4.710.582, vefat sayısı 39.057, ağır hasta sayısı 3.549 oldu.
Amerikan Başkanı Joe Biden hükümeti korona aşısının en fazla 60 milyon dozunu diğer ülkelere teslim edeceğini açıklamak zorunda kaldı. Beyaz Saray'da yapan açıklamada Amerika'nın sipariş ettiği AstraZeneca aşılarının 60 milyon dozunun başka ülkelerle paylaşılacağı duyuruldu. İhtiyaç duyulan ülkelerle paylaşılacak aşılar güvenlik incelemelerinin ardından teslim edilecek. Amerika ülkede düzenleyici otoritelerin henüz yaygın kullanımına onay vermediği AstraZeneca aşısını ihtiyacından çok fazla stoklamakla eleştiriliyordu. Amerika gibi birçok batılı devlet baskı ve tekelci zihniyetli nüfuslarının üzerinde aşı depolayarak bu aşıları diğer ülkelere ya kar amaçlı satma ya da onlar üzerinde siyasi ve diğer alanlarda baskı amacıyla kullanma yöntemi izliyor. Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü, tüm dünyada uygulanan yeni tip koronavirüs aşılarının yalnızca %0.3'ünün yoksul ülkelerde uygulandığını açıkladı.
Filistin İslam ve Direniş Hareketi Hamas sözcüsü, uluslararası toplumu İsrail rejimini sorgulamaya ve cezalandırmaya çağırdı. Hamas sözcüsü Hazım Kasım, Salı günü Sputnik'e verdiği demeçte, hareketin insan hakları izleme örgütünün Siyonist rejimin ırkçılık ve Filistinlilere yönelik zulüm politikası yoluyla her zaman insanlığa karşı suç işlediğini kanıtlayan raporunu memnuniyetle karşıladığını söyledi. Kasım, insan hakları izleme örgütü raporunu Siyonist rejim tarafından işlenen ırkçı suçlarla ilgili bir dizi raporun parçası olarak nitelendirdi ve Siyonist rejimin Filistinlilere yönelik muamelesi taciz ve ırkçılık olarak nitelendirdi. Hamas sözcüsü, tarafsız ve uluslararası bir kuruluş tarafından bir dizi gerçek ve gerçeğe dayanan raporun işgalci rejimin Filistinlilere karşı devam eden insanlık dışı suçları ve uluslararası hukukun ağır ve devam eden ihlaline ilişkin Filistin söylemini yeniden doğruladığını vurguladı.
Suriye Meclisi Başkanı Suriye'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kayıt yaptıran son adaylarla bu sayının 41'e yükseldiğini bildirdi. Suriye'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Temmuz ayında yapılması bekleniyor. Anayasaya göre seçimlere aday olacak kişilerin son 10 yılı Suriye'de geçirmiş olması gerekiyor.
Yemen Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Yahya Serri bu sabah yaptığı açıklamada Yemen Ordusu ve Halk Komite güçlerine bağlı İHA'larca Suudi Arabistan'ın güneyindeki Asir eyaletinin Hamis Meşit bölgesindeki Kral Halit Hava Üssü'nü hedef aldığını duyurdu. Tesnim Haber Ajansı'na göre Yahya Es-Serri, Yemen ordusu KSF-2 İHA'sının Kral Halit Hava Üssü'nü hedef aldığını duyurdu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Moskova'nın içerisinde Amerika'nın da olduğu hasım ülkeler listesi üzerinde çalışma yaptığını ve bu listedeki ülkelerin diplomatik misyonlarında Rusya vatandaşlarını çalıştırmalarının yasaklanacağını ifade etti. Zaharova, Moskova'nın devlet başkanı Putin'in kararı doğrultusunda diplomatik misyonlarında Rusya vatandaşlarını çalıştırmaları yasaklanacak hasım ülkelerin listesini hazırlamaya başladığını söyledi.
Sırada bültenimizin son haberi var. Dünyanın önde gelen insan hakları avukatları, siyahilerin polis tarafından öldürülmesinin ve dövülmesinin insanlığa karşı bir suç olduğunu belirterek Amerikan polisi şiddetini kınadılar. Guardian'a göre dünyanın dört bir yanından önde gelen insan hakları avukatları, siyahilerin Amerikan polisi tarafından öldürülmesi ve dövülmesinin uluslararası hukuku uyarınca soruşturması ve yargılanması gereğine vurgu yaptılar.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz İran ve Afganistan transit hattının geliştirilmesi etrafında. Haf, Herat demiryolu hattının açılışına yaklaşık 5 ay kadar süre geçiyor. Bu demiryolu hattı 5 ay önce İran ve Afganistan Cumhurbaşkanlarının bir araya gelmesiyle resmi olarak açılmıştı. Af, Herat Demiryolu'nun yapılması ve açılması İran'ın Afganistan'a karşılıksız yardım etme dahil Bonn Konferansı'nda İran-Afganistan arasında varılan anlaşmaya esasen gerçekleştirildi. 220 kilometre uzunluğunda olan Haf Herat Demiryolu hattı 4 bölüm halinde tamamlanmıştır. İlk ve ikinci bölümler Haf istasyonundan Şamtaik istasyonuna kadar 76 kilometre uzunluğunda İran topraklarında ve üçüncü bölümde Şamtaik'ten Rozen'e kadar 63 kilometre uzunluğunda Afganistan topraklarında tamamlandı. Afgan yetkililerin söylediğine göre Herat Haf Demiryolu projesinin dördüncü bölümünün %40 ilerleme kaydettiği anlaşılıyor. Bu demiryolunun tam olarak hayata geçmesiyle hem ticari hem de yolcu taşıma potansiyelinin İran ve Afganistan arasında kat kat artacağı beklenmektedir. Afganistan Demiryolu İdaresi Cumartesi günü Haf Herat Demiryolu ile ilgili yayımladığı raporunda bu demiryolunun tam olarak hayata geçmesiyle özellikle İran ve Afganistan arasında ihracat ve ithalat düzeyinin de önemli ölçüde artacağını bildirdi. Afganistan Demiryolları İdaresi'nin raporuna göre son bir ayda 5167 vagon ülkeye giriş yaptı. Bunun bir rekor sayılı söylenmeli. Bu rapora göre geçen ay içerisinde 13.497 ton tarımsal ürün Haretan, Mezar-ı Şerif, Haf, Herat ve Torgundu demiryolları vasıtasıyla ülkeden ihraç edildi. Burada kesin ve net olan husus Haf-Herat demiryolu hattının bölgesel uluslararası düzeyde ve en önemli projelerden biri olması ve İran ile Afganistan arasında münasebetlerin ve transit hacminin geliştirilmesi için zemin hazırlamasıdır. İran ve Afganistan arasındaki son 2 yıldaki ticaret hacmi yaklaşık 3 milyar dolar kadar tahmin edilmiştir. Bunların çoğu İran ürünlerinin Afganistan'a ihracatından oluşuyor. Haf-Herat demiryolu hattının tam olarak kullanıma sunulması İki ülkenin işbirliği hacmini de iyice arttıracaktır.
Buna ilaveten Afganistan, İran'ın komşular arasında özel bir ekonomik ve coğrafi konuma sahiptir. Afganistan, İran ile 930 kilometre kadar ortak sınıra sahip olup en çok da İran'a ürünlerini ihraç etmektedir. Bir başka önemli nokta da İran'ın hali hazırda Afganistan'ın en büyük ticari ortağı olmasıdır. Koronavirüs pandemisinin devam ettiği bir sırada bile İran ile sınır kapıları hep açık tutulmuştur. Şimdi de Haf-Herat demiryolu hattının tamamlanması ile Afganistan'da İran aracılığı ile açık sulara ve Batı Asya ülkelerine bağlanabilir. Başka bir ifadeyle Afganistan karalarla çevrilmiş bir ülke olup açık sulara da erişimi yoktur. Böylece Afganistan ticari anlamda özellikle de gıda temini konusunda ciddi kısıtlamalar yaşamaktadır. Şimdi ise Haf-Herat demiryolu hattının tamamlanması ve Doğu Koridoru'nun açılması ile Afganistan bu demiryolu üzerinden Fars Körfezi ve Çabahar Limanı'na bağlanabilir. Sonuçta Çinli ve Hindistanlı şirketler Afganistan toprakları üzerinden Hint Okyanusu ve Batı Asya'ya da bağlanabilirler. Böylece Afganistan'da yatırım yapma isteği de iyice kabaracağı belirtilebilir. Genelde Haf-Herat demiryolu hattının açılmasından 5 ay geçtiği bir sürede Tahran ve Kabil arasındaki ticari mübadelelerde dikkat çekici düzeyde artmış bulunuyor. Buna ilaveten bu demiryolun açılmasının iki ülke arasındaki mübadeleleri daha da artıracağı söylenebilir. Bu yüzden bu demiryolu hattının tamamlanmasıyla yıllık olarak 3 milyon ton kadar ticari malın ve 200 bin yolcunun taşınacağı öngörülmektedir. Buna ilaveten ortalama olarak yıllık 180 bin tır İran'ın Doğarun sınır bölgesinden Afganistan'a geçmektedir. Haf-Herat demiryolunun açılmasıyla bu trafik hacmi 150 kadar daha artacaktır. Böylelikle İran'ın Razavi Horasan eyaletinin güneydoğusunda bulunan Haf'tan Afganistan'ın batısında Herat bölgesine uzanan Haf-Herat demiryolu bölgesel ve küresel mübadeleler arenasında stratejik öneme sahip olduğu söylenebilir.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci yorumumuz Siyonist rejim İsrail'in İlham Aliyev hükümetiyle işbirliği etrafında. Müzik Irkçı rejim İsrail İlham Aliyev hükümetiyle işbirliklerini devam ettirirken bu kez de Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarının yeniden yapılanmasında rol almak istiyor. Bu hususta Siyonist rejim İsrail'in Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki büyük elçisi George Dick bu rejimin Dağlı Karabağ bölgesinde yeniden yapılanma sürecine katılacağını ve varlık göstereceğini belirtti. Siyonist rejim İsrail'in Bakü'deki üst düzey diplomatı Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 24 kanalına yaptığı açıklamada şöyle dedi. Mevcut dönem işgal altındaki topraklarda mega projelerinin Azerbaycan Cumhuriyeti tarafından açıklanması dönemidir. İsrail sabırsızca bu Güney Kafkasya ülkesinin yeniden yapılanma sürecini bekliyor. Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan arasında Rusya arabuluculuğu ile imzalanan Karabağ Barış Anlaşması'nın imzalanmasından bu yana Azerbaycan Cumhuriyeti yetkilileri hangi ülkelerin kurtarılmış Dağlı Karabağ bölgesinde yeniden yapılanma çalışmalarına katılacağını belirtmektedir. Örneğin Bakü makamları özellikle İlham Aliyev şahsı son iki ayda defalarca Tahran'ın Karabağ'daki kurtarılan bölgelerde ve etraf şehirlerde yeniden yapılanma çalışmalarına dahil edileceğini vurgulamıştır. Bakü yetkilileri ayrıca Türkiye'li firmalar ve şirketlerin de Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarının yeniden restorasyonu ve yapılanmasında rolü olacağını da açıklamıştır. Aslında ilk kez Siyonist rejim İsrail'le bir yetkili Azerbaycan Cumhuriyeti makamlarının görüşlerine değinmeden işgalden kurtarılmış toprakların yeniden yapılanmasında katılımdan söz ediyor.
Bu açıklamalar İsrailli diplomatların Azerbaycan Cumhuriyeti'nde büyük bir nüfuza sahip olduklarını ve açıklamaları hususunda hiçbir şeye aldırış etmediklerini gösteriyor. İlham Aliyev hükümetinin ırkçı Siyonist rejim İsrail ilişkileri öyle bir ortamda gelişmekte ki Müslüman Azerbaycan halkı her daim bu tür ilişkilere karşı olduklarını belirtmişlerdir. Özellikle de Siyonist rejim İsrail çocukları ve genel olarak sivil insanları acımasızca katliam etmesinden dolayı birçok Müslüman millet özellikle de Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Müslüman halkı tarafından kınanmıştır. Aslında Güney Kafkasya'daki iki komşu ülke sayılan Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan arasındaki temel sorun iki millet ve iki devletin birbirine güvenmemesidir. Bu hususta kimi düşmanların Güney Kafkasya'daki ihtilafların sürdürmesi ve barışın sağlanmasının engellenmesi için gece gündüz çalışmaları dikkat çekiyor. Siyonist rejim İsrail'in bu yöndeki çalışmaları belirgin hale gelmiştir. Öyle ki iki komşu ülkenin arasındaki her türlü güveni bile hedef almıştır. Örneğin Siyonist rejim İsrail medya organlarından İsrail Hayyum'un kışkırtıcı makalesine değinmek mümkün. Bu gazete geçen sene şöyle bir yazı paylaşmıştı. Ermeniler 1993 yılında Lele Tepe'yi işgali geçirmiş ve orada ele geçirmeyecek istikamet yaptılar. Ancak Azeri askerler bu subaylar yalnızca 20 dakika içerisinde bu bölgeyi kurtardılar. Gerçekte Siyonist rejim İsrail'in bu kışkırtıcı ve provokatif köşe yazısını ve benzeri makaleleri yayınlamaktan amacı Güney Kafkasya milletleri ve devletleri arasındaki husumetleri, düşmanlıkları ve kincilikleri şiddetlendirmektir. Gerçekte korsan İsrail rejimi Azerbaycan Cumhuriyeti ile işbirliğini Ermenistan ile husumet yapmaya bağlı olarak görmektedir. Aslında Siyonist rejim ırkçı ve korsan bir rejim olarak Güney Kafkasya ülkeleri olan Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan'la aynı zamanda yapıcı ilişkiler kurmak istiyor. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Aylı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 8 Zordibeheş 1400. İran'da Hicri Kameri 15 Ramazan 1442 ve miladi takvimle 28 Nisan 2021 Çarşamba. ...1439 yıl önce bugün Hicri Kameri 15 Ramazan 3 yılında Allah Resulü'nün pak torunlarından İmam Hasan Müçtebâ Aleyhisselam mübarek gözlerini dünyaya açtı. O Hazret İslam Peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin denetiminde ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin kızı ve damadı Hazreti Fatıma selamullahi aleyha ve Hazreti Ali Aleyhisselam'ın bağrında terbiye edilip yetişti ve değerli babası Hazreti Ali Aleyhisselam'ın Hicri Kameri 40 yılında şehit düşmesinden sonra Müslümanların imamet ve liderliğini üstlendi. Başlangıçta Müslümanlardan birçoğu o Hazret'e biat ettiler. Ancak Muaviye liderliğindeki Emevi hükümeti İmam Hasan Aleyhisselam ile düşmanlık etti. Nihayet İmam Hasan Aleyhisselam Emevilerle mücadele etmek için onlarla savaşmaya hazırlandı. Ancak o hazretler birlikte savaşmaya gidenlerin birçoğu düşmanın yalanlarına kandılar ve imamı yalnız bıraktılar. İmam Hasan Aleyhisselam tedbir ve uzak görüşlülüğüyle ve İslam'ın bekasını korumak hedefiyle barışı kabullendi. Kırk yıl önce bugün Hicri Şemsi 8 Zordibeheş 1360 yılında Irak'ın Basri rejimi İran'a dayattığı zorunlu savaş cephelerinde İran'ın cesur askerlerinden Ali Ekber Şirudi şehit düştü. Şehit Şirudi İran İslam Cumhuriyeti ordusunun hava kuvvetlerinin profesyonel pilotlarından olup İslam inkılabının zaferinin ardından İran'ın batısında yabancı devletlere bağlı olan satılmış piyonlar ve münafıklarla mücadele etti. Bu bölgenin yabancı güçlerinden destek alan münafıklardan temizlenmesinde büyük katkısı vardı. İran'a karşı Irak'ın devrik Saddam rejimince zorunlu savaşın başlamasıyla birlikte Şehit Şirudi savaş cephelerinde mücahit askerlere katıldı ve düşman mevzilerine en zorlu şartlarda bile hava saldırıları düzenledi. Şehit Şirudi bir askeri operasyon sırasında görevini başarılı bir şekilde ifa ettikten sonra Allah yolunda uzun zaman arzu ettiği şehadet mertebesine ulaştı. ...1059 yıl önce bugün Hicri Kameri 15 Ramazan 383'te Müslüman bilim adamı ve edip Ebu Bekir Muhammed bin Abbas Harezmi İran'ın kuzeydoğusundaki Nişabur kentinde vefat etti. Güçlü hafızaya sahip olan Harezmi şiir ve Arap tarihi alanlarında büyük yeteneği vardı. Harezmi Resail adlı eseri kaleme aldı. ...477 yıl önce bugün Hicri Kameri 15 Ramazan 965'te İslam dünyasının ünlü alim ve fakihlerinden Şehid-i Sani lakaplı Zeyneddin bin Ali şehit düştü. Bu yüce fakih Hicri Kameri 911'de Lübnan'ın güneyindeki Cebi kasabasında alim ve fakih bir ailede dünyaya geldi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Star
Türkiye'den Amerika'ya karşı hamle.
Karar.
3 hafta tam kapanma.
Milli Gazete.
Filistin'de bir kez daha zafer direnişi.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Mustafa Yavuz Köker, 26 Nisan tarihli Yeni Mesaj gazetesinde koronavirüs salgını nasıl durabilir başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Pandemide can kayıpları nasıl duracak, kısıtlamalı yaşamadan nasıl kurtulacağız, toplum bu sorunların cevabını arıyor. İlk aşamada maske, mesafe ve tedavi hizmetleri haricinde ne yapılabilir? Salgını durdurabilecek ikinci aşama araçlar için aşı uygulaması, test yaygınlaşması, iyi huylu varyant tespiti ve virüse karşı tedavide etkin bir ilaç bulunmasını sayabiliriz, diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Aşı uygulaması ile pandeminin başından beri umut bağlanan ve bir çıkış yolu olarak görülen aşı çalışmaları hızla ilerliyor. Ancak çok sayıda yeni mutant virüsleri ortaya çıkmaya devam etmesi aşının tek başına yeterliliğinin tartışmasını başlattı. Ayrıca son dönemde yoğun bakımda yatan hasta sayısının onda biri kadar günlük ölüm olması ülkemizde yeni bir varyant olabileceğini akla getirmektedir. Aşı salgını önemli ölçüde yavaşlatılabilir ve hastalığın öldürücülüğünü azaltabilir. Ancak bütün dünyada virüs eradikasyon aracı olarak kullanılabilmesi için yıllara ihtiyaç var. Aşı sıkıntısı çekilen şu dönemde BioNTech aşılarının bir doz kullanımı tercih edilebilir. İkinci doz varyant modifikasyonlu olarak kış aylarına ertelenebilir. Test uygulama ve teknolojisindeki gelişme ile koronavirüsle mücadelede sahip olduğumuz en güçlü araç test yapılması ile virüs tespiti ve izolasyondur. Hafta sonu kısıtlaması ve sokağa çıkma yasağı nedeniyle virüse karşı kaybettiğimiz özgürlüğü geri kazanmamızda en önemli araç test yaygınlaşmasıdır. Toplumun tamamı yerine virüs taşıyanların karantinada kalması sağlayacak bir test stratejisi için günlük en az 1 milyon test altyapısı hazır olmalıdır. Öneri: maske takılan, mesafe uygulanan ama sokağa çıkma yasağı olmayan bir hayat idamesinin karşılığı olabilecek sayıda günlük test yapılabilir. Bir bölgede test pozitifliği onda birden fazla ise pozitif vakaları yakalamak için kalabalık metro ve cadde gibi yerlerdeki insanlardan test alınmalıdır. Uygulanan ek test sayısına bağlı olarak İstanbul gibi yerlerde 2 ayda alacağımız yolu 1 ayda hatta daha kısa zamanda alabiliriz. Salgında insanları bir ay evde tutmak bir çaredir. Yapacak bir şey kalmadığında denenebilir. Maharet mevcut hayat akışını durdurmadan, insanları eve kapatmadan çözümler üretebilmektedir.
Bekir Gündoğmuş, 26 Nisan tarihli Milli Gazete'de politik söylemin açmazları, imkanları başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Türkiye'de politik tartışmaların akıbetini kavramak, tarihsel zemini göz ardı etmek sizin yapılacak tahlillerde saklıdır. Bu yapıldığı takdirde hangi adımın nasıl atılacağını, bunun karşılığında nasıl bir geri bildirim alınacağını kestirmek mümkün olabilecektir. Aksi durumda da her ne kadar entelektüel seviyesine hayranlık duyulacak nitelikte de olsa, üretilen ama neredeyse hiç alıcısı olmayan söylem ya da eylemler dizgesiyle karşılaşılacaktır diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Halbuki demokratik süreçte politik aktörler açısından nihai amaca ulaşmanın başat aracı seçmenler ile doğru iletişim kurmayı başarmak ve bunu arzu edilen şekliyle mühürlemiş oy pusulalarıyla somutlaştırmaktır. O halde seçmenlerle sağlıklı iletişim kurmanın yollarını aramak gerekiyor. Karanlıkta kaybettiği anahtarını aydınlık olduğu gerekçesiyle lambanın altında arayan adamın gafletine düşmemek gerekir. Herhangi bir ülkede politik farklılıkların temeline inildiğinde, ülkeyi siyasal ayrışmaya götüren çeşitli politik, iktisadi, kültürel, psikolojik etmenlerin varlığı göze çarpar. Her ülkenin yaşanmışlığı, tecrübesi kendine has nitelik arz ettiğinden o ülkeyle ilgili yapılacak tahlillerin bu merkezde yapılması, en azından bu nitelik göz ardı edilmeden yapılması önem arz eder. Politikanın doğası gereği çoğu zaman anlık ve popülist tepkiler verilmesi beklense de asıl olan olası senaryolar üzerinden bu tür gelişmeleri hazırlıklı olmaktır. Örneğin muhalefetin ısrarla üzerinde durduğu bir sorunun varlığını ispat edecek argümanların bizatihi sorun çıkartanlar tarafından ortaya konulmuş olması rakiplerince çok daha dikkatle takip edilmek zorundadır. Zira sorunun adını koyan ve elindeki imkanlarla bunu kısa vadede çözmeye dönük strateji geliştiren aklın ipliğini pazara çıkartmak, bırakın beğeni toplamayı, uğruna mücadele edilen mağdurlar tarafından anlaşılmamayı, hatta bir de üstüne ölçüsüz tepkiler almayı da beraberinde getirebilir. Patates çuvalları üzerinden yürütülen son tartışmaları böyle okumak gerekebilir. Örneğin, patates çuvalı dağıtımın bir merasime çevrilmesi, ekonomik krizin ispatı niteliğinde olmasıyla esasında elverişli bir sembol işlevine sahiptir. Bu yönüyle iktidarın başarısız yönetiminin bir işareti olarak ilan edilebilir. Bununla birlikte söylemlerin oya dönüşümünde önemli olan husus, dağıtım yapılan kesimlerin meseleye nasıl yaklaştığının tespit edilmesinde yatmaktadır. Zira muhalefet toplamda bir puan öne çıkmayı hedefliyorsa, oluşturacağı politik söylemin öncelikli muhatabı hali hazırda iktidar partisini destekleyenlerdir. O halde bu çevrenin vereceği tepkiyi baz alacak soruları sormak daha doğru bir strateji olacaktır. Patates çuvallarını almakla birlikte iktidarı öfkeli ve artık mesafeli haldeler mi? Yoksa ekonomiyi iyi yönetememeye başlamakla birlikte zor zamanda yanında olmalarından da memnunlar mı? Örneğin bunu şöyle bir soru haline de getirebiliriz. Eğer patates çuvallarını devlet imkanlarıyla, iktidar değil de kendi imkanlarıyla muhalefet partileri dağıtsaydı, seçmende bu nasıl bir karşılık bulurdu? Diğer bir ifadeyle ekonomik krizin var olduğu televizyon ekranlarından basın açıklamalarıyla dillendirmek yerine bizatihi bu insanların kapısı hiç gürültü çıkarılmadan belirli periyotlarla bir gıda kolisiyle çalınsaydı tepkiler nasıl olurdu? Alternatif olarak görmek istediği siyasetçiye dokunabilme, ulaşabilme şartını öne süren seçmen profili göz önüne alındığında politik söylemin eğrisiyle doğrusuyla değerlendirilmesi gerekir.
Faruk Çakır 26 Nisan tarihli Yeni Asya gazetesinde "Yazıktır, günahtır" başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Esasında hangi probleme el atılırsa altından hak, hukuk ve adalet anlayışını bilmemek ve uygulamamak çıkıyor. Çalışanlar aldıkları ücretten, emekliler de emekli maaşlarının yetmediğinden yana şikayetçi. Daha da önemlisi, başta gençler olmak üzere milyonlarca kişi de iş bulamadığı için şikayetçi. Öte yandan bazı işverenler işçi bulamamaktan yana dertli. Muhtemelen idareciler de bu şikayet edenlerden dolayı şikayetçi, diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Eğer ülkemizde gerçek anlamıyla bir hak, hukuk ve adalet anlayışı hayata geçmiş olsa şikayetler bu nispette olur muydu? Hak, hukuk ve adalet denildiğinde akla sadece mahkemeler gelmemeli. Devletin imkanlarını hak edene ve adil bir şekilde paylaştırmak da ancak sağlam bir adalet anlayışıyla olur. Gelir dağılımının bozuk olması hak, hukuk ve adalet anlayışına sığar mı? Bir kişi bir maaş alamazken diğer bazı kişilerin 2, 3 ve belki daha fazla maaş alması hangi hak, hangi hukuk, hangi adalet anlayışıyla izah edilebilir? Tarafgirlik gözüyle bakıp bu apaçık yanlışı savunanların olması da ayrı bir mesele. Devletten birden çok maaş alanların varlığı ilk duyulduğunda büyük çoğunluk inanmak istememiş ve tarafgirler de inkar etmişti. Sonrasında bu uygulamanın neredeyse sıradan hale geldiği anlaşıldı. Mesela bir belediye başkanı haklı olarak başkanlık maaşı alıyor. Yetmiyor, bir devlet bankasına yönetim kurulu üyesi yapılıyor ve oradan da maaş alıyor. Bu da yetmiyor, yine devlete ait başka bir kuruluşa da yönetim kurulu üyesi vesaire yapılarak bir maaş da alıyor. Bu şekilde 3 bazen 5 maaş alan çok önemli kişilerin olduğu kesin olarak belli. Şimdi bu işte hakkın, hukukun ve adaletin izi olabilir mi? Tabii ki belediye başkanlarından misal verdik diye bütün belediye başkanlarının böyle olduğu anlaşılmasın. Devlette çalışan ama çok önemli kişi olanlar için bu geçerli. Kaç kişi olduklarını da tam bilemiyoruz çünkü açıklık ve şeffaflık yok ve bunu yapanlar da yaptıklarını savunamadıkları için bilgileri gizliyorlar. Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte, sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İmam Hasan Müçteba Aleyhisselam Cömertlik Abidesi.
Suyuti kitabında şöyle yazıyor. Hasan bin Ali aleyhisselam birçok ahlaki ve insani fazilete sahipti. Hasan bin Ali kişiliği, sabrı, vakarı, metaneti ve cömertliğiyle sevilen ve sayılan bir şahsiyetti.
Bugün mübarek Ramazan ayının 15. günü. İmam Hasan Müçteba Aleyhisselam'ın kutlu veladetinin yıl dönümü. Hicretin 3. yılında Medine kenti, Ehl-i Beyt'i dünyaya gelen bir yıldızın nuru ile parladı. Bu değerli bebek en iyi zamanda ve Hazreti Fatıma Sallallahu Aleyha ve Hazreti Ali Aleyhisselam'ın evi olan en şerefli mekanda dünyaya geldi ve böylece beraberinde sevinç ve mutluluk getirdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem yeni torununu kucağına alarak Hazreti Cebrail'in Allahu Teala tarafından yeni doğan bebeğin adını bildirmesini istedi. O sırada Hazreti Cebrail aleyhisselam İslam peygamberine nazil oldu ve Hak Teala'nın mesajını şöyle iletti. Ali'nin sana karşı makamı Harun'un Musa'ya karşı makamı gibi olduğundan ve Harun'un oğlunun adı Hasan olduğundan o zaman yeni doğan bebeğin adını Hasan koyun. Mevlidu sıbtil musemma bil hasan Kad jala an sadrina enva'a şajan Mevlidu sıbtil musemma bil hasan Altyazı M.K.
صدرنا أنواع الشجر جاء في شهر صيام سابقا ليلة أحلى ليالي في الزمان ليلة أحلى ليالي في الزمان.
Bu melekuti adlandırmanın ardından Allah Resulü bir koç kesti. Yeni doğan bebeğin saçını kestikten sonra ağırlığı kadar gümüş sadaka verdi ve mübarek elleriyle Hazreti Hasan Aleyhisselam'ın başına hoş koku sürdükten sonra kulağına ezan okudu. Biz de İmam Hasan Muçtaba Aleyhisselam'ın kutlu veladeti dolayısıyla siz Ehl-i Beyt hayranlarını ve sevenlerini tebrik ediyoruz.
İslam peygamberinin iki torunu İmam Hasan aleyhisselam ve İmam Hüseyin aleyhisselama yönelik sevgisi hayatta olduğu dönemde tüm insanların bu iki seçkin imamın Allah katında ve peygamberin gözünde seçkin ve yüce konumunu öğrenici kadar fazlaydı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem sürekli İmam Hasan aleyhisselam ve İmam Hüseyin aleyhisselamı omuzlarına alıyor ve şöyle buyuruyordu. Allah'a andolsun size saygı duyuyorum, zira Allah size saygı duymuştur.
Bazen İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem minberde konuşurken İmam Hasan aleyhisselamı görünce konuşmasını kesiyor ve minberden iniyor ve ardından Hazreti Hasan aleyhisselam